Ayrım 6. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 55. Kanatlarımız olsa bir metin. Bir güzel ahbaptım. Anlatılmasa olmaz. Bu sabah hatırladım onu durup dururken. Hayırdır dedim kendi kendime. Değilmiş. Bambaşka bir karakol hikayesine kulak misafirliği ediyordum postanede. İki ihtiyarcı adam, gözleri, kırmızı numaralar yanan dijital ekranlarda. Karakolun üstündeki polis lojmanlarını soyan hırsızı konuşuyordu. Benim numaram onlardan önce yanınca devamını dinleyemedim de onu aklımdan çıkaramadım. Mavi Haydar'ı. Bütün gün aklımın içinde gezdirdim durdum. Postaneden bankaya, vergi dairesinden yine bankaya, eve. Hissediyor insan demek ki. Gençtik o zaman. Bundan çok seneler önce değildi ama biz bugün olduğumuzdan çok daha gençtik. Delirdi diyorlardı ya hani onun için. O zamanlardı işte. Tam delirdiği zamanlardı. Gecenin bir yarısı aramışlardı karakoldan. Hastaneye gel demişlerdi. Vurduk biz bunu. Koşa koşa gitmiştim. Acilde buruk bacağıyla yattığı yerden yumruğunu kaldırıp sırıtarak. Parti, mücadele, zafer diye inlemişti beni görünce. Ha siktir lan ayyaş demiştim ben de. O senin dediğin istavrit, palamut, lüfer. Onun için de çapari atacağım. Gülmüştü kırıldayarak. Ben de bir yerlerimden vurukmuşum gibi sızılı ama gevrek. Polisler etrafımı sarmışlar. Bıktıklarını, yıldıklarını söyleyip ağlanmışlardı ondan. İllallah demişlerdi. Elleriyle uçuk mavi resmilerinin lacivert ceplerini silkeleyerek. Gene iyi günlerimizmiş. Halbuki lisedeyken biz, öyle miydi? O üniversitedeydi hani. Daha ikinci sınıfta evlenmişti de. Kendi gibi gencecik, çağlacık karısı ve kolalı, yakası düğmelenmiş gömleğiyle otururdu Filistin Recep'in dernek binası gibi kokan, sigaralı kafeteryasında. Mahalli bir tanrı gibi. Lisenin solcu sivilcelerini etrafına toplayıp anlatırdı anlatırdı. Nasıl aç, nasıl meraklı dinlerdik onu. O kolalı, kaşları çatık kelimelerini, şiirli şiirli. Haydar dediğin kara olur, buz olur, sapsarı bu adam demiştim. Alt sınıflardan bir mağoca arkadaşı. Bir de üstüne mavi diyorlar. Nasıl iş bu? O zaman öğrendimdi. Bir şiir kitabı varmış da onun kapağı maviymiş. Süt mavi. Onun hatırına Mavi Haydar kalmış adı. Mavi Haydar aşağı, Mavi Haydar yukarı. Öyle alışmıştık biz de. Mavi abi diyenler bile vardı. Hemen arayıp buldum yalnızca Bandırma'daki tanıdık kitapçıda. Ve kendi dergi bürosunda satılan kitabını. Bir gecede okuyup altlarını çizdim satırların. Kelimeleri çemberler içine aldım. Şiir seviyorum, öyle gencim. Hayatımda kendi kitabı olan kanlı canlı ilk insandı o. Biri ona gel, basalım şunları demiş. Bu bilgisayar oyununda can kazanma kadar keyifli bir şey olmalıydı. Kaşlarını o kadar çatardı ki bundan keyif alıp almadığı bile anlaşılmazdı. O kadar ciddi solcuydu. Konuşurken oynayabildiği, arasından sigara dumanı püskürtebildiği bir bıyığı, bir şiir kitabı bile vardı. Üstüne üstlük Ankara'da okuyordu da. Üniversiteyi Ankara'da okuyanlar iyi solcu olurlar. Hapse girerler, kitap çıkarırlar, yöneticilikten yargılanırlar, vurulurlar, dağa giderlerdi. Ama İstanbul'a gidenlerse iki, bilemedin üçüncü senesinde bırakırlar. Lümpen olup saç uzatır, bira içmeye başlarlar. Öyle geçti gitti onca yıl. Onlar Ankara'dan geldiler, gittiler. Biz liseyle cebelleştik durduk. Ne vakit sonra Haydar'da işlerin iyi gitmediğine dair haberler duymaya başladım. Ben okulu bitirip Çanakkale'ye dönmüştüm. İş bakıyordum. O zamana kadar kolalı bir hürmetle anılan adamın birdenbire dedikodusu edilir olmuştu artık. Başka mevzuları olmuş deniyordu. Diyorlardı ki birine aşık olmuş. Şair adam, bir şey de denmez ki. Karısı yakalamış bunları, şu bu. Yapının hoşuna gitmemiş bu işler. İhtar vermişler Haydar'a. Ama Haydar sana bana benzer mi? Hepimizinkinden daha emanetti onun canı bedeninde. O yüzden çiçekten çiçeğe, daldan dala gezmeden duramazdım. Kesmemiş öbürüyle görüşmeyi. Dahası da varmış diyorlar. Ben günahına girmeyeyim. İkinci bir uyarı daha çekmişler. Adla adınca kötü olur demişler. Olmuş da Haydar akıllanmayınca kırıp bir kenara koymuşlar. İşte o zaman diyorlar. O zaman kırılmış içinde ilk parça Haydar'ın. Kafasına kafasına vurmuşlar. Aman dedirtmemişler. Günlerce hastanede yatmış. Kulağımıza hep geldi bunlar. Kan kusmuş, sarı sarı köpürmüş diye anlattılar. Aklını bilmem de ömrüne ilk hasarı orada aldı galiba. Bir daha hiç düz gitmedi. Ya yokuş yukarı tırmandı. Hayatta kalmaya, gömleğini kolalayıp meydanlarda çıktığı zamanlardaki gibi olmaya çalıştı. Ya da aklı birden boşalıverdi. Yokuş aşağı yuvarlandı da yuvarlandı. En dibe kadar, en sonunda. Sonra karısı istemedi. Nesini istesin? Koydu bunu bir kenara. Buna da çok içerledi dediler. Aklını, hafsalasını şaşırttı. Üstelik annesini kaybedince bir daha dikiş tutmadı adam. Aklı az çok gitmişti ki bir de üstüne babası. Hani anlatsalar inanmazsın felaketin bu kadar üst üste gelenini. Oldu ama o koskoca şair, o sarı bıyıklarında devrimin sigara dumanı kokan, umutlu sözlerini saklayan adam, beddua almış gibi felaket sağanağında kaldı. Onca şeyini birdenbire yitirip, el elde, baş başta kalıverince, kolayı seçti. Yokmuş gibi davranmaya başladı. Bütün bunlar aslında olmuyormuş da, biz, derdimiz neyse, bunları topluca aklımızda kuruyormuşuz gibi. Ne gerek varmış ki buna gibi, yuvarlayalım gitsin, nasıl olsa yok hiçbiri gibi. Bir bir devrilen, demir perde heykelleri gibi yan yatıverdi. İşi gücü de rast gitmeyince, kafasının içinde kurduğu dünyaya taşınmaya başladı aramızdan. Daha da fenası, hepimizin onunla geldiğimizi sanıp tuhaf normalliğimizi yadırgıyordu. Kayalarda esrar içmeye kalkıyordu cebinden, yarım kiloluk bir ot yumağı çıkarıp. Aman dur dediğimizde şaşırıyordu. Ne var ki bunda diyordu. Aklını dünyaya bağlayan tel, verebileceği en tiz sesi verdikten sonra daha fazla gerilemeyip kopmuştu. Yaşamıyor, ara sıra depreşen derince bir keder ve coşkulu bir neşeyle havanın boşluğunda süzülüyordu sanki. Sonra sevdiklerini, işsiz ve hamisiz kalalı beri eline üç kuruş tutuşturanları, ona delirmiş gibi davranmayanları, kafasında kurup kendisinin önderliğini yaptığı bir gizli örgütü kaydetmeye başladı. Örgütün adı kısaltıp toplayınca tekme tokat atıldığı örgütün adına nazire bir ad çıkıyordu. Örgüt silahlıydı. Canını sıkanları, polisleri, faşistleri, kaldırımlarda uyuyakaldığında onu dürtükleyip zorla kaldıran birkaç bandırma spor otoparkçısını, sokak köpeklerine tekme ve taş atan bıyıklı sarışın zabıtayı ve tüm sermaye sahiplerini öldürmeyi program alıyordu. Örgütün faaliyet alanı içinde önderi ve beyni olan Mavi Haydar yoldaşı, pasifist, revizyonist, ve dahi küçük burjuva bulup ayrıldığı örgütün karşı devrimci faaliyetlerine taş koymak ve gecenin ayazında çıkıp karakolun karşısına kırmızı spreyle yazılama yapmak da vardı. Ama örgüt Haydar'ın zihninde bir yerlerde kurulu olduğu için bu eylemleri hep tek başına yapıyordu ve her birini yaparken yakalanıyordu. İlk başlarda eğlendiğimiz bile oldu. Yalan değil. O gençliğimizin Mavi Haydar'ının böyle maskara düşmüş olmasıyla güldük, eğlendik bir süre. Hatta biraz da kafasının güzelliğine nazireyle, açılımı Haydar'ın partisi olacak şekilde, hay parti diyorduk örgüte. Ama işlerin kötüye gittiğini sezen, Haydar'ın uzamış ve içleri pislikle, başarısızlıkla dolmuş tırnaklarını görüp, artık son düzlüğü koşmaya başladığını fark eden herkes, kenara çekiliverince, o zamanlarda, oralarda olan ben kalıyordum yanında sık sık. Bankaya yeni başlamıştım daha. Çanakkale'deydim. Her türlü olayında beni arıyorlardı karakolda. Kimi zaman onunla nezaretlerde sabahladığım, onu ağlarken uyuttuğum oluyordu. Delirdi diyorlardı. Biliyordum, görüyordum. Örgütten de bahsetmişti birkaç kez hatta. Benim de aralarında bulunmam gerektiğini, kafası çalışan, inançlı bir çocuk olduğumu. Benim için de bir güzellik düşündüğünü söylemişti birkaç kez. Kendi halinde duvarlara yazı yazan, yapacağı en fazla delilik, karakolu taşlamak, anahtarla polislerin arabalarını çizmek olan, ondan bundan doğrulttuğu 3-5 kuruşa kafasını yapan gariban bir divaneye dönüştüğünü, zor da olsa kabullenebiliyordum. Zararsızdı. Mazimizin hatırına yanında olmak yük gelmiyordu da. Ama gerçekten de işlerin ürkütücü hale gelmeye başladığını anladığım gece, Korkunun bedenimi içeriden dondurduğunu hissetmiştim. "Gel, mangal yapalım terasta," demişti. Öyle derdi o. "Gel," derdi, "mangal yapalım." Ama eve gidilirdi. İyice şaraplanınca bağırarak şiir okumaya başlardı. Mangal falan hikaye olur. Unutulur giderdi. O sızınca tüyerdim ben de. Çıkarken uyanmasın diye kapının dilini sessizce oturtarak. Bütün şairler gibi. Gidene, gelmeyene ve gelmesini umduğuna şiir yazmayı severdi. Keçileri iyice bayıra saldığı zamanlarda bile nefis şiirler yazardı. Bazılarını yazmaya bile tenezzül etmezdi. Uydurur, söyler, geçerdi. O gecelerden birinde, giden ama kim olduğunu ve nereye gittiğine bir türlü karar veremediği sevgilisine ağlayarak, bağır çağır şiirler okurken, birdenbire durup anlatmıştı. Tanju Okan bir filmde, Haydar Haydar'ı söylüyormuş. "Ben melanet hırkasını, var ya onu." Ama tam ikincisinin son ağzını uzatarak, "Haydar, Haydar" diyeceği yere gelince susuyormuş. Bağlamayla tamamlıyormuş orayı. Rejisör, Haydar dedirtmemiş Tanju Okan'a bir türlü. Birinci kıta, ikinci kıta derken iyice sinir olmuş babası. Kavga çıkarmış sinemada homurdana homurdana. "Ayrımcılık yapılıyor burada," diye bağırmış sinemanın ortasında. "Yedirtmezler ulan," demiş. İtiş kakış derken karakolluk olmuşlar. O gece söyleyince Haydar'ın rahmi tutunduğunu annesi. Baba da "Haydar olsun be," demiş. Haydar koymuşlar. Palavra, dedesinin adıydı Haydar. Çepni Haydar'ın torunu derlerdi. Zaten öyle bir Türk filmi de ne gördüm ne duydum. Yine öyle bir geceydi. Dolaştık sahilde biraz. Gömleğinin cebinden çıkardığı yarım bir cigarayı içti Haydar. Mendireğin kayalıklardı. Martıların havada süzülüşlerine duyduğu hayranlığı anlattı uzun uzun. Tek kanat çırpışla ta nerelere kadar gidip sonra aynı bedavacılıkla gülerek geri dönüyorlardı şerefsizler. Sonra bir İtalyan pornosu anlattı bir vakit. Çocukken kazara eniştesinin zulasından bulup seyretmişmiş. "Futbolda Almanlar, bu işte İtalyanlar," dedi 8-10 sefer. Farklı farklı tonlayarak. Halbuki o yıllarda futbolda da iyiydi İtalyanlar. Kalktık. Kayalardan sonra kordonda 1,5 tur attık. "Gel mangal yapalım," dedi. "Olur," dedim. Gecenin bir yarısı ne mangalı yapacaksak ekmeği bile yeşermiş evde. Alışkanlığa tabii yetişti. Bir eşeğin bile nazlanacağı diklikteki yokuşun başındaki evine çıktık konuşmadan. 56 model, impala gibi göğsünü yaylandırıp hırıldayarak çıkıyordu yokuşu. Ciğerleri hep korkuturdu onu. Boğularak ölmekten korkardı. Öyle derdi. Bazen ölü anacığının gelip kabuslarında onu boğduğunu söylerdi. "Rahmet istemiş oğlum kadıncağız," der gülerdim. Bütün gün göt gezdireceğine git de bir testi su dök ihtiyarların toprağına. Bir Fatiha oku. Komünistlik başka, ana baba başka. Eve geldik. Terasta oturduk boğaza karşı. Babası variyetli adamdı Haydar'ın. Bu ev, Çanakkale'de iki başka daire. Ezine'de akarda bir ev daha. Biraz toprak. 96 model bir Broadway. Bankada da güzelce bir parayla gitmişti giderken. Anlayamıyordu kimse Haydar'ın bunca variyeti bu kadar zamanda yiyip, sersefil, berduş düşmesini. Ben o gece anladım, korkudan içim kamaşarak. Ceketin altındaymış meğer, onca yıl yapıp biriktirdiği ihtiyar babasının. İçmeye başladı. Şarap ucuz oluyordu, kolay da içiliyordu. Sarhoşluğu da çabuk, güzel, duygulu. Epey bir güzel olduk boğazın ışıklar taşıyan karanlık sularına karşı. Sarozdan sarozdan da bir güzelliğiyle sığıyordu yüzümüzü. Bir ara Haydar yerinden kalkıp kenara kadar gitti. Süratli bir hareketle, sanki karnına yumruk yemiş gibi öne. Korkuluklardan aşağı doğru eğilip kalktı. Eğilip kalktı iki kez. "Kanatlarımız olsa be Metin," dedi. Korkuyla yerimden fırladım. Çok sarhoştum. Aşağı doğru sarkmış halde kaldı öyle. Arkasında durup iki elimi iki yanında, onun fark edemeyeceği şekilde açıp, "Maalesef yok ama," dedim. "Kaldır kafanı hadi, kan yürüyecek beynine." İyice aşağı eğilmişti ki birden, hızlıca tam doğrulup aynı hızla yeniden eğildi. Düşecektim. O deli kuvvetiyle düşmeye kalksa, tutamazdım da üstelik. Döndü. Göğsü korkuluklara dayalı halde, "Denize gidelim mi bir gün?" diye sordu. "Gel," dedim kolundan tutup, "gideriz, içeri geçelim. Üşüteceğiz bak burada." Serine çekti. Korkuyordum. Duymasını istiyordum balkonda. Bir an önce bağırarak şiirler okumaya başlasın ve sızsın istiyordum. Geldi. Az önce oturduğu yere çöktü. Hani dedi, denizde suyun üstünde bırakırsın ya kendini. Düz yatmak için değil ama. Yüzüstü. Kollar bacaklar serbest. Deniz anası gibi. Uzaydaymışsın gibi sanki. O hissi çok özlüyorum ben. Kendi ağırlığımdan kurtulma hissini. Denize gidelim. Olur dedim. Kalktı içeri doğru yöneldi. Gideriz bir hafta sonu Dalyan'a falan. Gidemedik. Envai çeşit dilin cep sözlüğü. Diyanet'in İslam ansiklopedisinin bütün ciltleri. Haydar'ın elde yazdığı ve çizdiği örgüt bildirileri. Afişleri ve muhtelif cinsten alkolü içecek artıyla dolu oturma odasına geçtik. Sakinleşir gibi olmuştu. Bir iki de şiirden sonra ışığı iyice düşmüş görünüyordu. Gözü televizyonun arkasına kirafı asılı tülbente takıldı. Oysa ki o tülbent değil, örgüt amblemli bir flamaydı mesela. Kalktı. Onu alıp geldi. Örgüte kabul edilme zamanı geldi artık senin dedi. Çember daralıyor. Düşman her alanda, her kolda mevzilenmeye devam ediyor. Örgütlü mücadelenin daha ne kadar dışında kalacaksın? O kadar da ciddi, o kadar da gömleği kolalı zamanlarındaki haliyle sordu ki bunu. Bu zamana kadar silahlı örgüte değildi, bir özel bankaya girip iş güç sahibi olabildiğim için utanç duyar gibi oldum. Sonra üzerinde kutu bira cesetleri ve kusacak gibi dolu kocaman bir küllük bulunan sehpayı kolunun yanıyla yere sıyırıp filamasını üstüne serdi ve içeri gitti. Biraz sonra içerki odadan iki el bombasıyla döndü. Haydar'ın askerliğini yaptığını ve kimi insanların askerden böyle tuhaf şeylerle dönebildiğini biliyordum ama korktum yine de. Getirip iki el bombasını üzerinde tülbent örtülü sehpanın üstüne şık bir açıyla yerleştirdim. Bankaya girdiğimden beri iş buldum, biraz gün yüzü göreyim diye yalandan bir yüksek lisans yapıyor. Askerden kaçabildiğim kadar kaçmaya uğraşıyordum. Ankara işi olsun, bir kolayını buldurup kendimi merkeze aldırayım, o zaman gidecektim askere. Haliyle hayatımda hiç el bombası görmemiştim. Ama çam kozalığına benzeyen bu şeylerin ne olduğunu ve üzerlerinde o halka varsa bunun patlamamış olduklarına işaret ettiğini filmlerden biliyordum. Ne yapıyorsun der gibi ürkmüş baktığımı görünce mücadele andı dedi. Ant içeceğiz. Delilere has bir yoğunluk ve büyük bir ciddiyetle davranıyordu. Duvarlarına mantarın tazikiyle şişeden fışkırmış şarap izleri boyanmış. Loş bir çatı katı evinde bir delinin zihninde kurduğu gizli örgüte üye olmak üzereydim. Her şey tedirgin edici derecede örgütsel ve bir o kadar da gerçek görünüyordu. Sehpanın üzerindeki kenarları zürafa oyalı tülbent dışında. Ucuza getirilmiş bir tiyatro, okulda, edebiyat öğretmeninin kendi imkanlarıyla düzenlediği bir müsamere gibiydi. Elini masaya daya dedi, çatık kaşlarıyla, eski günlerdeki haliyle. Tavşanın yılanı görüp felç olduğu gibi kala kalmıştım. Ne dersi yapacak gibiydim, yapıyordum da. Elimi usulca sehpaya, tülbentin üstüne bıraktım. Soğuk metal, tam arada kalan elime iki yandan değince, İçinde olduğum vaziyete ayar gibi oldum. Korku da diyemeyeceğim ama serin serin ürperten bir şey esti içimde. Başımı yüzüne kaldırmaya cesaret edemeden el bombalarının arasında üstüne pazarcı kalemiyle örgüt amblemi çizilmiş tülbentin üzerindeki elime bakıyordum. Kafamı kaldırsam o lise zamanımdaki Mavi Aydar'ın yüzüyle karşılaşmaktan korktuğumu hissettim. Muhtemelen kafamı hafifçe doğrultsam sarhoş ve salyalı bir ağız, uzamış bir tıraş, çürümüş, eksik dişler ve kızarmış gözlerden yapılı, tarumar bir surat görecektim. Oyunu bozmak işime gelmedi. Şimdilerde, ayıplı bir ergenlik anısı hatırlıyormuş gibi, mahcup aklıma düşen o günlerdeki heyecanım, göğsümün içinde bir yerlerde yeniden titreyiverdiğini hissetmek iyi gelmişti çünkü. Bunu o tarumar, o bedbaht, o perişan yüzle mahvetmek istemiyordum. Tüm korkuma rağmen. İçinde parti, mücadele, silahlı, kanım, canım, ant içerim geçen sert, köşeli laflar ettirdi bana kendisini. Ardından tekrarlatarak. Yeminle örgüte katılmış oldum böylece. Haydar'dan gizli, Hay Parti diye andığımız örgütün adını bile bilmiyordum ama. Tülbentin üzerinde M ve L'yi okuyabiliyordum fakat R'ye ya da K'ya da tam benzetemediğim o harfe göre örgüte bir ad uyduramıyordum. Müsamerenin bittiğini varsayarak bunları nereden buldun sen diye sordum. Bombalara dokunmak istemediğimi belli eden el hareketiyle. Artık örgütün üyesiydim. Benden gizli saklısı olacak değil ya. Bunlar örgütün zafer mücadelesinde bana zimmetlediği savaş araçlarından bazıları diye yanıtladı. Örgütsel bir güven ve ciddiyetle. Şaşırdım. Bazıları mı diye sordum. Daha da mı var? Birader evde tutulur mu bunlar? Havaya mı uçuracaksın mahalleyi sen? Mahalleyi patlatma fikri hoşuna gitmiş gibi. Musibçe güldü şaraptan kızarmış gözleriyle. Var tabii dedi. Arkasında duran çekyata eğildi. Azıcık bir kuvvetle koltuğun altını açtı. Çocuk gibi sevinçle gülüyordu. Gözlerim, kendimin olmasa inanmazdım. Çekyatın altı, hafif makineliler, tabancalar, pompalı hav tüfekleri, kutu kutu, mermi ve fişekle doluydu. Nutkum tutuldu. Ağzımı açabilsem, nereden buldun bu kadar silahı diyeceğim. Kala kaldım korkudan öyle. Görüntü donmuş gibi. Eğilip rastgele bir pompalı aldı kucağına. Onu güzelce kavrayıp yanağını omzuna yasladı. Bir gözümü sıkarak 180 derece döndü olduğu yerde. Şeytan doldurur diye bildim korkuyla. İndir oğlum şunu. Manyak mısın sen? Yanlış soru. Üstelik de karşında. Bir tetikti. 7 tane fişeyi 5 başa yakabilen, pompalısıyla dikilen bir deliye. Dolu zaten dedi sırıtmasını bozmadan. Mücadele şiddetini bu kadar arttırmış. Düşmanca bu kadar kuşatılmışken namluya vermi vermeden yatacağımı mı sandın? Ben bir daha böyle korktuğumu bilmiyorum. Gel hadi bırak şunları kutlayalım. Şarabı boşladık deyip normale dönmeye çağırdım onu. Artık ne kadar dönebilirse bu saatten sonra. Tamam dedi uslu bir çocuk gibi. Oyuncaklarını toplar gibi tek tek yerleştirdi her şeyi çekyatın altına. Geldi yanıma oturdu yine. İçsin, çok içsin de sızsın diye bekliyordum. Korkunun yerini hissettim karın boşluğunda. Basbayağı hissettim. İyice sarhoş olana kadar komünist örgüt lideri pozlarına devam etti. Sovyet afişleri gibi görünüyordu onca sarhoşluğuna rağmen. Bıyıkları, çatık kaşlı yakınlığı, öfkesi ve alı al kızıllığıyla o afişlere benziyordu gerçekten de. Sonradan bıraktı komünistliği bir anda. Şairliğe geçti. Yazdığı şiirlerin hepsini ezberden okurdu. Ben o kadar anlamam ki şiirden. Ortaokulda, lisede bile yazmadım. Sadece severdim. Ama yine de onun şiirinde yalnızca sen alıyormuşsun gibi gelen bir tat vardı. Bunu anlardım. Çok güzel yazardı. Öfkeyle, şehvetle ve ağlayacak gibi coşkuyla okurdu. Bu kadar sarhoş olacağını bilmesen, şahane rakı masası adamıydı aslında. Ama işin garibi, içindeki bu adam da ancak çok sarhoş olduğunda ortaya çıkardı. Okurken elindeki şarap dolu bardağı kafamın üstünden sıfır çekerek arkamdaki duvara fırlatır. Saçlarımı, cam parçaları, sırtımı şarapla yıkardı. Sonra da sanki az önce kıyamet kopmamış da bardağı elinden usulca sehpaya bırakmış gibi sakin, kaldığı yerden devam ederdi şiirini. Yine öyle olmuştu. Okurken birdenbire coşup koltuğun üzerindeki ağır cam küllüğü alıp rastgele fırlatmış, devirdiği çamaşırlıkla televizyonun camını çatlatmıştı. Ağladı sonra bir vakit. Neye ağladı bilemedim hiç. Sabahtan beri de defalarca düşündüm. Yine bilemedim, bulamadım. İçli içli, anası ölmüş gibi, sevdiği bırakmış, hor görmüş gibi, yanık yanık ağladı. Sanki yavaş yavaş aklını yitiriyor oluşun o anda. Birden fark etmişti. Geri dönülecek çizgiyi çoktan geçmiş olduğunu ağlıyormuş gibi. Ağlaması çocuk gibi hıçkıra hıçkıra dinince yana devrilip ellerini bacaklarının arasına aldı. Büzüştü. Kalktım. İçerideki yatağın üzerinde katlı duran pikeyi alıp getirdim. Üstünü örttüm. Sızmak üzereydi. Metin dedi. Ağzını bile tam açmadan. Hı dedim belli belirsiz. Yorulmuştum artık ondan. Uyusun istiyordum bir an önce. Uyusun. Ben de terasa açılan kapıyı kilitleyip usulca çıkayım evden. Kanatlarımız olsa be Metin. Gözleri iyice kapandı. Sigaramı, çakmağımı alıp ayrıldım evden. Sabah sokağa benden önce çıkmıştı. Postanedeki adam sprey sıkıyorlarmış diye anlatıyordu bu sabah. Yanındaki Nida hızlıya. Su borularından tırmanıyorlarmış. Azıcık aralık bir cam buldular mı giriyorlarmış. Bir sprey varmış. Ondan sıktılar mıydı? Tamam bir daha. İkindiye doğruydu. Gönenli aradı. Haydar balkondan atmış kendini diyiverdi. Ciğerlerim karakolun lojmanını soyan hırsızın sıktığı spreyle doluverdi sanki. Bir yandı. Kafamı kaynar kazanlara bastılar. Dün akşam diye anlattı. Sarhoşmuş. Kanat manat bir şeyler bağırmış önce. Terastan caddeye doğru. Sonra atlayıvermiş. Ben gitmedim de taksici anlattı. Zor toplamışlar asfalttan. Adına yaşamak dediği, yıllar süren bir intiharın sonuna gelmişti demek. Daha fazla uzamasına dayanamamıştı. Biz aklı alındı sanıyorduk. O doğduğundan beri uyuduğu bir uykudan uyanıyormuş meğer. Gelemedim kendime. Oturdum kaldım. Kendi elimle onu o balkon demirlerinden itmişim gibi. Bir kara çöreklendi içime. Haydar, mavi Haydar, göğün mavisine karışmaya kalkmıştı en sonunda. Başarmıştı da. Yükselen salıncağı bomboş dönmüştü. Bir Kalaşnikov mermisi duruyor şimdi çalışma masamın üstünde. Masa lambasının yanında, kıçı üstünde dikilmiş. O gece, o sabah yani, onu son gördüğüm gün, çıkarken almıştım kitaplığında görüp. Bugün hesap ettim, neredeyse 7 yıl olmuş, son görüşümmüş. 6. ayrımın sonu, sayfa 66.